Merhaba, ben Erdem Enerdem'in kurumsal iletişim müdürü Arzu Tahan. Erdem Enerdem Podcast yapımlarından Banka ve Finans Hukuku Podcast serisinin 3. bölümünde sizlerleyiz. Bu bölümün konusu sürdürülebilir finans. Avukatlarımızdan İdil Yıldırım Günaydın, bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirliği, banka ve finans birimi yönetici avukatımız Didem Adlı Sönmez'le birlikte değerlendirecek.
Herkese merhaba. Bugün aslında son zamanların belki de en popüler kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik konusunu bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirlik başlığı ile konuşacağız. Didem Hanım hoş geldiniz.
Merhaba İdil, teşekkür ederim. Belirttiğin gibi sürdürülebilirlik kavramı artık sadece üzerine bilimsel çalışmaların ve akademik yayınların yapıldığı bir konu değil. Gıda problemleri, iklim değişikliği, sel ve orman yangınları gibi felaketleri, gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan enflasyon, cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı gibi konuları içeren hayati bir gündeme de işaret ediyor. Biz bugün bu konuya banka ve finans sektöründe yaşanan gelişmeler kapsamında kısa bir giriş yapacağız.
Didem Hanım, o zaman sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansman kavramları hakkında sizden kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz?
Tabii. Sürdürülebilirlik kavramı, daha doğrusu sürdürülebilir kalkınma kavramı karşımıza resmi olarak ilk defa 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nca hazırlanan Brundtland raporunda çıkıyor. Tüm dünyada bundan sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanılıyor. Bu rapora baktığımızda sürdürülebilir kalkınma şöyle tanımlanır. Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma. Sürdürülebilir finansman kavramı ise sürdürülebilirlik konusunun banka ve finans sektöründeki görünümü anlamına geliyor.
O halde bu tanımdan da yola çıkacak olursak sürdürülebilirliği sadece ESG yani çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kriterleriyle sınırlayarak tanımlamıyoruz. Çok daha geniş bir çerçevede değerlendiriyoruz.
Kesinlikle. Bu kavram sadece belli bir iş yapma kültürü ve kriterler topluluğu değil, çok daha fazla alana dokunan bir konu. Hatta belki de en çarpıcı örneklerinden biri, büyük bir Amerikalı yatırım şirketi olan BlackRock'ın sürdürülebilirliği yatırım yapacağı şirketler için artık bir yatırım kriteri olarak belirlemesi oldu. Dolayısıyla bu konu artık finansman açısından da şirketlerin geleceği için büyük önem taşıyor.
Didem Hanım, o zaman ülkemize ilişkin değerlendirmelere geçmeden önce dünyadaki gelişmelere bakalım isterseniz. Özellikle son 5 yıla baktığımızda sizce sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansman anlamında ne gibi önemli adımlar atıldı?
Bence 2015 yılında Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşması'nın yani Paris Anlaşması'nın imzalanması en önemli gelişmelerden biri. Bunun yanında 2019 yılında Avrupa Komisyonu'nun sunduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı var. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın en kapsayıcı hedefi Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını nötrlemesi. 2020 yılında da Avrupa Birliği ve üye devletler sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 yılına göre ülke özelinde en az net %55 azaltacaklarını taahhüt etti. Finansman anlamında da bu anlayışın benimsendiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir dönüşümü finanse etmek gibi hedefleri de mevcut ve toplamda 1 trilyon euro üzerinde bir dizi finansman mekanizması bulunuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli bir yansıması şu oldu, Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizmasını getirdi. Karbon vergisi dediğimiz kavram, sera gazı emisyonlarının ton başına ücretlendirilmesine dayanıyor. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ile karbon kaçağı risklerine karşı karbon fiyatlandırma politikalarının uygulanmadığı bölgelerden Avrupa Birliği pazarına girecek ürünlere gümrükte karbon fiyatı uygulanması hedefleniyor. Sermaye piyasaları açısından baktığımızda İKMA yani Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin yayımladığı yeşil tahvil, sosyal tahvil, sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil prensipleri gibi çeşitli kural setleri olduğunu görüyoruz. Borçlanma araçlarının ihracında da bu setler gerek ihracçı gerekse finansal kurumlar tarafından değerlendiriliyor.
Didem Hanım çok teşekkürler. Belirttiğiniz gelişmelere ek olarak finans kuruluşlarının şirketlere finansman sağlarken çok çeşitli uluslararası standartlar üzerinden hareket ettiğini görüyoruz. Örneğin ekvator prensipleri, IFC performans standartları, LME yeşil kredi prensipleri gibi. Aslında baktığımızda da bu kural setleriyle şirketlere belirli sürdürülebilirlik kriterleri getirildiğini, bu kapsamda finansman sağlandığını anlıyoruz. Bu konuda da gün geçtikçe bir artış olduğunu söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle. Bahsettiğimiz gelişmeler karşısında finans kurumlarının gün geçtikçe daha fazla somut adım attığını görüyoruz.
peki Türkiye'deki gelişmeleri düşündüğümüzde son yıllarda bu konuya ilişkin ne gibi adımlar atıldı? Sizden bir değerlendirme alabilir miyiz?
Tabii Dil. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Paris Anlaşması 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla onaylandı ve iç hukuk onay süreci de tamamlandı. Yine 2021 yılında açıklanan ekonomi reform paketiyle sanayide yeşil dönüşümün destekleneceği belirtildi. Çevreye duyarlı ve akıllı taşımacılık altyapısında desteklenmesi öngörüldü. 2053 yılında da net sıfır emisyon hedefi konuluyor. Bütün bunların aynı zamanda regülasyonda yansıdığını görüyoruz. Örneğin 2020 yılında kurumsal yönetim tebliğinde değişiklik yapıldı ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi yayımlandı. Halka açık şirketler gönüllülük esasına göre bu ilkeleri uygulayabiliyor. Ancak bu halde söz konusu ilkeleri uyup uymadıklarını raporlamak zorunda kalıyorlar. Yani bu kapsamda halka açık şirketlere uy veya açıkla esası getiriliyor.
Son olarak Türkiye'deki bağımsız idari otoritelerin de yurt dışındaki iyi uygulamaları baz alarak ikinci düzenlemeler yaptığını görüyoruz. Bu konuda da görüşünüzü alabilir miyiz?
Tabii, bu konuda SPK ve BDDK'nın çok yoğun çalışmaları mevcut. Mesela BDDK 2022-2025 Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı'nı yayımladı ve bir eylem planı ortaya koydu. Bu plan kapsamında bankaların bazı sürdürülebilirlik hedefleri oluştu. Örneğin sürdürülebilir kredileri teşvik etmek, müşterilerden sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporu istenmesi veya karbon emisyon düzeylerine ilişkin veri almak, katılım finans sistemi ve katılım fintechler kapsamında sosyal finans uygulamalarının arttırılması gibi. Benzer şekilde SPK geçen yılın başında yeşil borçlanma aracı, sürdürülebilir borçlanma aracı, yeşil kira sertifikası, sürdürülebilir kira sertifikası rehberini yayımladı. Rehber ile yeşil sürdürülebilir borçlanma araçlarına özgü tavsiye ve yükümlülük niteliğinde düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemeler arasında proje seçimi, ihraçtan elde edilen fonun kullanımı ve yönetimi var. Ayrıca raporlamaya ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ve dış değerlendirme hizmeti sunumu konuları düzenleniyor. Bu kurallar ile rehberde çizilen çerçevenin yatırımcı açısından güveni sağlamak adına ICMA standartları ile son derece uyumlu olduğunu görüyoruz. Aslında bir bakıma SPK tarafından getirilen bu standartlar bir şirketin kendi imajını temizlemek amacıyla yaptığı yeşil yıkama yani greenwashing ile de mücadele ediyor diyebiliriz.
Didem Hanım, bu podcast bölümünde kısaca sürdürülebilir finans konusuna değindik. Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim İdil.
Değerli dinleyenler, Banka ve Finans Podcast serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Sevgili Didem Adlı Sönmez ve İdil Yıldırım Günaydın'a kıymetli görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederiz. Erdemen Erdem Podcast serilerini daha yakından takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, podcastlerimizi ise dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.